Ayrım 2. Ayrı Yol. André Gide. Sayfa 27. 2. İlk günlerden ne diye söz edeyim ki? Ne kaldı onlardan geriye? Korkunç hatıralarımın sesi yok. Artık ne kim olduğum bildiğim vardı, ne de nerede bulunduğumu. Yalnız ölüm döşeğinde başucumda, Marcel'in, karımın, hayatımın eğilişi gözlerimin önüne geliyor. Beni kurtaranın onun özenli bakımı ve aşkı olduğunu biliyorum. En sonunda bir gün, karayı gören kaybolmuş bir denizci gibi bir hayat parıltısının uyandığını hissettim. Marcel'ine gülümseyebildim. Ne diye anlatayım ki bütün bunları? Önemli olan şu genel deyimle, ölümün kanadının bana dokunmuş olmasıydı. Önemli olan, yaşıyor olmamın benim için pek şaşırtıcı olmasıydı. Günün benim için umulmadık bir ışık olmasıydı. Daha önce yaşadığımın farkında değildim diye düşünüyordum. Hayatın coşkunluk veren keşfini yapmam gerekiyordu. Ayağa kalkabildiğim gün de geldi. Evimiz iyiden iyiye mest etmişti beni. Bir taraçadan ibaretti aşağı yukarı. Ama ne taraça? Benim odamda, Marcel'in odası da bu taraçaya açılıyordu. Taraça çatılara bakıyordu. En yüksek yerine gelindiğinde evlerin üzerinden hurma ağaçları görünüyordu. Hurma ağaçlarının üzerinden de çöl. Taraçanın öbür yanı şehrin bahçelerine kadar uzanıyordu. Son mimozaların dallarının gölgesi vuruyordu üzerine. İçine sırayla 6 hurma ağacı dikilmiş, küçük düzenli bir avlu boyunca uzanıyor, kendisini avluya bağlayan bir merdivenle sona eriyordu. Odam geniş, havadardı. Duvarlar kireçle sıvanmıştı. Hiçbir şey yoktu üzerlerinde. Küçük bir kapıdan Marcel'in odasına geçiliyordu. Büyük bir camlı kapıda taraçaya açılıyordu. Burada zaman yoktu. Yalnız kaldığımda ağır ağır geçen o günler defalarca canlanır gözümde. Marcel'in yanımda kitap okuyor, dikiş dikiyor, yazı yazıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum, ona bakıyorum. Hey Marcel'in, Marcel'in, bakıyorum. Güneşi görüyorum, gölgeyi görüyorum, gölge çizgisinin yer değiştirişini görüyorum. Düşüneceğim şey öylesine az ki bunu inceliyorum. Daha pek zayıfım, pek güç soluk alıyorum. Her şey yoruyor beni, okumak bile. Neyi okursun zaten? Var olmak yeterince uğraştırıyor beni. Bir sabah Marcel'in gülerek içeri girdi ve ''Sana bir dost getirdim.'' dedi. Ardından esmer tenli küçük bir Arap'ın içeri girdiğini görüyorum. Adı Bashir. İri, sessiz gözleri var. Bana bakıyorlar. Biraz huzursuz oldum. Bu huzursuzluk bile yoruyor beni. Hiçbir şey söylemiyorum. Kızgın görünüyorum. Karşılayışımın soğukluğu karşısında keyfi kaçıyor çocuğun. Marcel'ine dönüyor, hayvansı güzellikte, nazlı bir hareketle ona sokuluyor, elini tutuyor, çıplak kollarını açıkta bırakacak şekilde eğilip öpüyor onu. İnce beyaz bir gandura, ince kumaştan yapılan kolsuz bir tünik ile parça parça olmuş bir bornozun, Kuzey Afrika'da berberilerin giydiği başlıklı, geniş, kısa kollu bir üstlük. Altında çırılçıplak olduğunu fark ediyorum. Huzursuzluğumu anlayan Marcel'in, ''Hadi otur şuraya.'' diyor çocuğa. ''Sakin sakin eğlen.'' Küçük yere oturuyor, bornozun kukulatasından bir bıçak, bir de hurma dalı çıkarıp çalışmaya başlıyor. Galiba bir düdük yapmak niyetinde. Bir zaman sonra varlığı huzurumu kaçırmıyor artık. Ona bakıyorum. Bulunduğu yeri unutmuşa benziyor. Ayakları çıplak, topukları çok güzel, bilekleri de öyle. Kötü bıçağını eğlendirici bir ustalıkla kullanıyor. Onunla ilgilenecek miyim sahiden? Saçları Arap usulünce kazınmış. Püskül yerine bir deliği olan eski bir çeçiya giymiş başına. Tunuslu erkeklerin giydiği keçeden yapılan kırmızı takke. Gandura düşmüş biraz. Minik omuzları görünüyor. Ona dokunmak ihtiyacı hissediyorum. Eğiliyorum, dönüyor, gülümsüyor bana. Düdüğünü bana vermesini işaret ediyorum. Alıyorum, pek beğenmiş gibi yapıyorum. Şimdi gitmek istiyorum. Marcel'in bir çörek veriyor ona, ben de 2 kuruş veriyorum. Ertesi gün ilk defa olarak canım sıkılıyor. Bekliyorum. Neyi bekliyorum? Kendimi işe yaramaz ve kaygılı hissediyorum. En sonunda tutamıyorum kendimi. Bashir bu sabah gelmiyor mu Marcel'in? İstersen gidip getireyim şimdi. Beni bırakıp aşağıya iniyor. Az sonra yalnız olarak geri dönüyor. Hastalık ne hale getirmiş beni? Onun başarısız döndüğünü gördükten sonra ağlayacak derecede kederleniyorum. Geç olmuş diyor bana. Çocuklar okuldan ayrıldılar, her yanı dağıldılar. Pek sevimlileri var biliyor musun? Artık hepsi beni tanıyor sanırım. Hiç değilse yarın burada olmasını sağla. Ertesi gün Başır yine geldi. İki gün önceki gibi oturdu, bıçağını çıkardı, pek sert bir ağacı yontmak istedi. Öyle bir uğraştı ki bıçağı baş parmağına sapladı. Dehşetten ürperdim. Buna güldü, parıldayan kesiği gösterdi, kanın akışına bakarak eğlendi. Güldüğünde apak dişleri görünüyordu. Yarısını zevkle yaladı, dili bir kedininki gibi pembeydi. Ah, sağlığı ne kadar yerindeydi. Buydu onda tutulduğum sağlık. Bu küçük bedenin sağlığı güzeldi. Ertesi gün bilyeler getirdi. Benim de oynamamı istedi. Marcel'in yoktu. Olsaydı engel olurdu buna. Duraladım. Başıra baktım. Çocuk kolumu tuttu. Bilyeleri avcuma koydu. Beni zorladı. Eğildikçe soluğum kesiliyordu. Gene de oynamaya çalıştım. En sonunda dermanım kalmadı. Yüzer gibiydim. Bilyeleri attım. Kendimi bir koltuğa bıraktım. Başır biraz kaygılanmıştı, bana bakıyordu. ''Hasta mısın?'' dedik kibarca. Sesi pek hoştu. ''Marcel'in geldi. Götür şunu.'' dedim. ''Yorgunum bu sabah.'' Birkaç saat sonra gene kan tükürdüm. Taraçada güçlükle yürürken oldu bu iş. Marcel'in odasında bir şeyler yapıyordu. Neyse ki hiçbir şey görmedi. Soluğum tıkandığından derin bir soluk almıştım. Birdenbire gelivermişti. Ağzımı doldurmuştu. Ama ilk tükürüklerdeki açık renk kan değildi bu. Kocaman, iğrenç bir pıhtıydı. Tiksintiyle yere tükürdüm. Birkaç adım attım sendeleyerek. Müthiş heyecanlanmıştım. Titriyordum. Korkuyordum, öfkeliydim. Çünkü o zamana kadar iyileşmenin adım adım geleceğini, artık onu beklemekten başka bir şey kalmadığını düşünmüştüm. Bu ani kaza beni geriye atıyordu. İşin tuhafı ilk tükürmeler bu kadar etki yapmamıştı üzerimde. Sakinliğimi koruduğumu anımsıyordum şimdi. Şu anki korkum, dehşetim nereden geliyordu öyleyse? Heyhat, hayatı sevmeye başlamamdan kaynaklanıyordu bu korkum. Geri döndüm, eğildim, tükürüğümü buldum, bir saman çöpü aldım, pıhtıyı kaldırıp mendilimin üstüne koydum. Baktım, karaya çalan bir iğrenç kandı bu. Yapış yapıştı, tüyler ürpertici bir şeydi. Başir'in güzel kıpkırmızı kanını düşündüm. Sonra birdenbire bir arzu, bir hırs, o zamana kadar hissettiğim bütün duyduklarımdan daha azgın, daha zorlu bir şey sardı içimi. Yaşamak, yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum. Dişlerimi, yumruklarımı sıktım. Varoluşa doğru bu çabada çılgınca kederle topladım bütün benliğimi. Bir gün önce T'den bir mektup almıştım. Marcel'in sıkıntılı mektuplarına karşılık yazılmıştı. Tıbbi öğütlerle doluydu. Hatta T mektubuna basitleştirilmiş birkaç tıp broşürüyle bir de özel kitap eklemişti. Bunun için daha ciddi göründü bana. Mektubu hiç önemsemeden okumuştum. Broşürlere de hiç bakmamıştım. Bir kere bu broşürler çocukluğumu tıka basa dolduran ahlak kitaplarına benziyorlardı. Bu yüzden bana sevimsiz görünüyorlardı. Ayrıca bütün öğütler de canımı sıkardı. Veremlere öğütlerin, pratik verem tedavisinin benim durumuma uygulanabileceğini de düşünmüyordum. Veremli olduğumu sanmıyordum. İlk kan tükürmemi değişik bir sebebe bağlıyordum. Daha doğrusu gerçeği söylemek gerekirse hiçbir şeye bağlamıyordum. Bunu düşünmekten kaçınıyordum. Pek düşünmüyordum da. Kendimi iyileşmiş değilse bile iyileşmeye pek yakın buluyordum. Mektubu okudum, kitabı, broşürleri de öyle. Sanki birdenbire ürkütücü bir açıklıkla kendime yeterince bakmadığımı anladım. O zamana kadar en belirsiz umuda güvenerek yaşamaya bırakmıştım kendimi. Birdenbire hayatım hücuma uğramış gibi, tam ortasından dayanılmaz bir şekilde hücuma uğramış gibi göründü bana. Kalabalık, etkili düşmanlar yaşıyordu içimde. Dinledim, kulak verdim, duydum. Çarpışmadan yenemeyecektim düşmanı. Kısık sesle, kendimi daha iyi inandırmak istercesine bu bir irade meselesidir diye ekliyordum. Savaş düzenimi kurdum. Akşam oluyordu, stratejimi düzenledim. Bir süreliğine bütün çabam iyileşmek için olmalıydı. Görevim sağlığımdı. iyi hüküm vermek, benim için kurtarıcı olan her şeyi iyi diye adlandırmak, beni iyileştirmeyecek her şeyi unutmak, tepmek gerekiyordu. Akşam yemeğinden önce soluma, egzersiz, beslenme konularında kararlar almıştım. Yemeklerimizi taraçanın ortasında bir çeşit ufak kulübede yiyorduk. Yalnızdık, sakindik, her şeyden uzaktık. Yemek saatlerimizdeki samimiyetimiz pek hoştu. Yakındaki bir otelden ihtiyar bir zenci pek de fena denilemeyecek yemekler getiriyordu bize. Marcel'in listelere bakıyor, bir yemek ısmarlıyor, başka bir yemeği istemediğini belirtiyordu. Genellikle fazla açlık duymadığımdan ne geri çevrilen yemeklere aldırdığım vardı ne de yetersiz menülere. Marcel'in de az yemeğe alışmıştı. Benim yeterince yemek yemediğimi bilmiyordu, fark etmiyordu. Çok yemek kararlarımın başında geliyordu. Bunu hemen bu akşam uygulamaya başlamak düşüncesindeydim. Yapamadım. İçilmez bir çorbayla şaşılacak şekilde fazla pişmiş bir kızartma vardı soframızda. Öfkem öylesine ateşliydi ki bunu Marcel'ine yönelttim. Ölçüsüz sözlerle boşalttım içimi. Onu suçladım. Sözlerime bakılırsa bu yemeklerin kötülüğünden kendini sorumlu tutması gerekirdi. Benimsemeyi kararlaştırdığım yaşayışta bu ufacık gecikme büyük bir önem kazanıyordu. Önceki günleri unutuyordum. Bu kaçınılmaz yemek her şeyi bozuyordu. İnat ettim. Marcel'in bir konserve, herhangi bir şeyden yapılmış bir börek bulmak için şehre inmek zorunda kaldı. Çok geçmeden ufak bir kavurma çanağıyla geldi. Daha fazla yemeğe ihtiyacım olduğunu her ikimize de ispat etmek istercesine hemen hemen hepsini yedim. Aynı akşam şunu kararlaştırdık. Yemekler çok daha iyi olacaktı, daha bol olacaktı. 6.30'da başlayıp her 3 saatte bir yemek yiyecektim. Evde her çeşitten bol bol konserve bulunacak, otelin alelade yemeklerini tamamlayacaktı. O gece uyuyamadım. Yeni erdemlerimin ön sesi öylesine sarhoş ediyordu beni. Biraz da ateşim vardı galiba. Bir şişe maden suyu duruyordu yanımda. Bir bardak, iki bardak içtim. Üçüncü seferde bütün şişeyi bir dikişte boşaltıverdim. Tekrar tekrar gözden geçirilen bir ders gibi gözden geçiriyordum irademi. Düşmanlığımı öğreniyor, onu her şeye yöneltiyordum. Her şeye karşı savaşmak zorundaydım. Kurtuluşum yalnız buna bağlıydı. En sonunda gecenin solgunlaştığını gördüm, gün belirdi. O gece silah bekleyişim oldu benim. Ertesi gün pazardı. Ne yalan söylemeli, o zamana kadar Marcel'in inançlarına hiç kulak asmamıştım. İster ilgisizlikten, ister hayadan olsun bu beni ilgilendirmezmiş gibime geliyordu. Kaldı ki buna önem de vermiyordum. O gün Marcel'in ayine gitti. Dönüşünde benim için dua ettiğini öğrendim. Gözlerimi ayırmadan baktım ona. Sonra elimden geldiğince yumuşak bir ifadeyle. "Benim için dua etmemelisin Marcel'in," dedim. "Neden?" dedi. Şaşırmıştı biraz. "Himaye edilmekten hoşlanmam. Tanrı'nın yardımını tepiyor musun? Sonra ona şükran borcum olur. Bu da zorunluluklar yaratır. İstemem." Şakalaşır gibiydik ama sözlerimizin ciddiyeti konusunda da hiçbir şüphemiz yoktu. "Kendi başına iyileşemezsin zavallı dostum," diye içini çekti. "Öyle olsun, ne yapalım?" dedim. Sonra kederlendiğini görünce o kadar kaba olmayan bir sesle, "Sen bana yardım edersin," diye ekledim. 3. Uzun uzun bedenimden söz edeceğim. O kadar söz edeceğim ki ruhun payını unutuyorum gibi gelecek size. Bu hikayede ihmalim bile irademin eseridir. Orada gerçekti. Çifte hayat sürmek için yeterli gücüm yoktu. Ruh ile gerisini daha sonra iyileşince düşünürüm diyordum. Henüz iyileşmekten uzaktım. Ufacık bir şey yüzünden kan ter içinde kalıyor, gene ufacık bir şeyden üşütüyordum. Rousseau'nun dediği gibi kısa solukluydum. Bazen biraz ateşim çıkıyordu. Çoğu zaman daha sabahleyin korkunç bir yorgunluk duygusu oluyordu içimde. O zaman bir koltukta bitkin, ilgisiz, bencil, yalnız iyi soluk almaya çalışarak öylece kala kalıyordum. Güçlükle, düzenli aralıklarla dikkatle soluk alıyordum. Soluk verişlerim irademin tamamıyla tutamadığı iki sarsıntıyla oluyordu. Uzun zaman sonra bile bunlardan ancak dikkat ederek kaçınabiliyordum. Ama en çok canımı yakan her türlü sıcaklık değişimi karşısındaki hastalıklı duyarlılığımdı. "Bugün düşünüyorum da hastalığa bir de genel sinir bozukluğu ekleniyordu," diyorum. Basit bir verem vakasında rastlanmayacak bir dizi olguyu başka türlü açıklayamıyorum. Her zaman ya fazla terliyor ya da fazla üşüyordum. Gülünç bir abartıyla örtünüyordum hemen. Ancak terlemeye başlamak üzere diniyordu titremem. Biraz açıyordum üstümü, terlemem kesilir kesilmez titremeye başlıyordum. Bedenimin kimi yerleri donuyor, tere rağmen mermer gibi soğuk oluyorlardı. Hiçbir şey ısıtamıyordu onları. Soğuk karşısında duyarlılığım o kadar fazlaydı ki elimi yüzümü yıkarken ayağıma dökülen azıcık su beni nezle ediyordu. Sıcak basmasına da duyarlılığım aynıydı. Bu duyarlılığım kaldı. Hala da var ama bugün keyifle tadını çıkarıyorum onun. Pek canlı olan her duyarlılık öyle sanıyorum ki bünyenin güçlü ya da zayıf oluşuna göre haz ya da rahatsızlık sebebi olabilir. Eskiden huzurumu kaçıran benim için pek zevkli bir şey oldu. O zamana kadar camlar kapalıyken nasıl uyuyabilmişim bilmem. T'nin öğütleri üzerine geceleri camları açmayı denedim. İlkin azıcık, çok geçmeden de ardına kadar açtım hepsini. Kısa zamanda bu öyle bir alışkanlık, öyle bir ihtiyaç haline geldi ki pencere kapanır kapanmaz bunalıyordum. Gece yerinin, ay ışığının içeriye sızışını ne büyük zevkle duyacağım ileride. Bu ilk sağlık denemeleri en sonunda bitti. Gerçekten de sürekli bakımlar, temiz hava, iyi beslenme sayesinde iyileşmekte gecikmedim. O zamana kadar merdiven soluğum keser diye korkmuş, taraçadan ayrılmayı göze alamamıştım. En sonunda Ocak ayının son günlerinde tehlikeyi göze aldım, indim, bahçeye gittim. Marcel'in elinde bir şal benimle geliyordu. Akşamın üçüydü. Bu memlekette çoğu zaman şiddetli olan, son üç günde beni rahatsız etmiş olan rüzgar dinmişti. Havanın yumuşaklığı pek hoştu. Park çok geniş bir yol geçiyordu içinden. Yol iki yandan kase, kokulu sarı çiçekleri olan ve parfüm yapımında kullanılan bitki, mimozanın bir türü. Denilen şu pek uzun mimozalarla gölgelenmişti. Bu ağaçların gölgesinde banklar var. Kanalları ayrılmış, geniş olmaktan çok derin bir ırmak, sonra ırmağın suyunu bölen, onu bahçenin içerilerine, bitkilere doğru götüren başka daha küçük kanallar. Ağır su toprak rengi, pembe ya da boz kil rengi. Hemen hemen hiç yabancı yok, birkaç Arap var. Dolaşıyorlar. Güneşten ayrıldılar mı, beyaz paltoları gölgenin rengine bürünüyor. Bu garip gölgeye girdiğim zaman bambaşka bir titremedir aldı benim. Şalıma sarındım. Gene de hiçbir rahatsızlık duymuyordum. Tam tersine. Bir banka oturduk. Marcel'in susuyordu. Araplar geçtiler. Sonra bir çocuk sürüsü geldi. Marcel'in birçoğunu tanıyordu. İşaret etti onlara. Yaklaştılar. Bana bazılarının adlarını söyledi. Sorular, cevaplar, dudak büzmeler, ufak oyunlar oldu. Bütün bunlar beni biraz sinirlendiriyordu. Huzursuzluğum geri döndü. Yorgun ve terli hissettim kendimi. Ama ne yalan söylemeli, huzurumu kaçıran çocuklar değildi, oydu. Evet, her ne kadar az da olsa onun varlığı huzurumu kaçırmıştı. Kalksam ardımdan gelirdi. Şalımı çıkarsam taşımak isterdi. Sonra tekrar şalıma sarılsam üşümüyorsun ya derdi. Hem sonra onun önünde çocuklarla konuşmayı göze alamıyordum. Kendi himayesindeki çocuklar olduklarını görüyordum. Elimde olmadan ama tarafgirlikle ben başkalarına ilgi duyuyordum. Dönelim dedim ve elimde olmadan parka yalnız gelmeye karar verdim. Ertesi gün saat 10'a doğru sokağa çıkması gerekiyordu. Bundan faydalandım. Sabahları bize uğramadığı pek ender olan Beşir şalımı aldı. Kendimi canlı, yüreğimi hafif hissediyordum. Yolda hemen hemen yalnızdık. Ağır ağır yürüyordum. Bir an oturuyor sonra gene yürümeye başlıyordum. Beşir ardımdan geliyordu. Geveze, bir köpek gibi sadık ve çevikti. Kadınların çamaşır yıkadığı yerine geldim kanalın. Akıntının ortasına düz bir taş konulmuştu. Taşın üstüne küçük bir kız yatmıştı. Yüzü suya doğru eğik, eli akıntıdaydı. Suya ince dallar atıp yeniden yakalıyordu. Çıplak ayakları suyun içindeydi. Bu batıştan ileri gelen ıslak iz duruyor, derisinin orası daha koyu görünüyordu. Başir ona yaklaştı, konuştu onunla. O da dönüp bana gülümsedi. Başir'e Arapça cevap verdi. ''Kız kardeşim'' dedi Başir bana. Sonra anasının çamaşır yıkamaya geleceğini, küçük kız kardeşinin onu beklediğini açıkladı. Adı Radra'ydı. Arapça'da yeşil anlamına geliyordu. Bütün bunları hoş, duru, çocuksu bir sesle söylemişti. Bundan duyduğum coşkunluk kadar. Kendisine 2 kuruş vermeni istiyor diye ekledi. 10 kuruş verdim ona. Gitmeye hazırlanıyordum. Bu sırada anneleri, çamaşırcı kadın geldi. Hayranlık verici, ağır bir kadındı. Geniş alnında mavi bir dövme vardı. İlk çağ kaneforları, Yunan ayinlerinde başının üzerinde çiçek vesaire sepeti taşıyan kız gibi başının üstünde bir çamaşır sepeti taşıyordu. Gene onlar gibi belde yükselen, sonra birden ayaklara kadar inen koyu mavi bir geniş kumaşa sarılmıştı. Başeri görür görmez sertçe çıkıştı ona. O da sertçe karşılık verdi. Küçük kız da söze karıştı. Üçünün arasında pek ateşli bir tartışma başladı. En sonunda Başir, yenilmiş gibi annesinin bu sabah kendisine ihtiyacı olduğunu anlattı bana. Üzgün üzgün şalımı uzattı. Yalnız dönmek zorunda kaldım. Daha 20 adım yürümeden şalım dayanılmaz ağırlaştı gibi geldi bana. Tepeden tırnağa ter içinde ilk bulduğum banka oturdum. Beni bu yükten kurtaracak bir çocuğun çıka geleceğini umuyordum. Hemen sonra gelen, 14 yaşlarında bir Sudanlı gibi kara, hiç de çekingen olmayan büyük bir oğlan çocuğuydu. Kendiliğinden yardım teklifinde bulundu. Adı Aşur'du. Tek gözü kör olmasa bana güzel görünebilirdi. Konuşmayı seviyordu. Irmağın geldiği yeri, parktan sonra vahaya doğru süzüldüğünü, onu bir baştan bir başa geçtiğini anlattı bana. Yorgunluğumu unutmuş onu dinliyordum. Başir bana ne kadar tatlı görünürse görünsün onu fazlasıyla tanıyordum artık. Onu değiştirdiğim için mutluydum. Hatta başka bir gün parka yalnız inmeyi, bir banka oturup mutlu bir tesadüf eseri karşılaşmayı beklemeyi kararlaştırdım kendi kendime. Aşur'la ben yolda birçok kez mola vererek kapımın önüne geldik. Onu yukarı çağırmak istiyordum ama Marcel'in buna ne diyeceğini bilmediğimden cesaret edemedim. Yemek odasında çok küçük bir çocukla uğraşırken buldum Marcel'ini. Çocuk öyle çelimsiz, öyle sıska görünüşlüydü ki acımadan çok tiksinti duydum ilkin ona. Marcel'in endişe içinde, "Biçare çocuk hasta," dedi bana. "Bulaşıcı değildir umarım, nesi var?" "Tam olarak bilmiyorum henüz. Her yanı ağrıyor sanki. Fransızcayı pek kötü konuşuyor. Yarın Başir gelince çevirmenlik eder ona. Biraz çay içiriyordum." Sonra özür dilemek istercesine, hem de ben hiçbir şey söylemeden durduğumdan, "Epeydir tanırım onu," diye ekledi. "Daha önce getirmeyi göze alamamıştım. Seni yormaktan, belki de sıkmaktan korkuyordum." "Neden ama?" diye atıldım. "Hoşuna gidiyorsa istediğin bütün çocukları getir buraya. Sonra da Aşur'u pekala yukarıya çağırabilirdim," diye düşündüm. Bunu yapmayışıma da biraz sinirlendim. Bu arada karıma bakıyordum. Bir anne gibi sevgi doluydu, sarıp sarmalıyordu. Sevgisi öyle dokunaklıydı ki az sonra çocuk tamamıyla canlanmış bir halde gitti. Gezintimden söz ettim. Sonra neden yalnız çıkmayı yeğlediğimi kabalaşmadan anlattım Marcel'ine. Gecelerim genellikle beni donarak ya da sırılsıklam terlemiş olarak uyandıran çarpıntılarla kesiliyordu hala. O gece neredeyse deliksiz bir uyku çektim. Ertesi sabah daha saat 9'da çıkmaya hazırdım. Hava güzeldi. Kendimi iyice dinlenmiş, neşeli, daha doğrusu eğlenmiş buluyordum. Hiç zayıflık duymuyordum. Hava durgundu, ılıktı ama şalımı taşıyacak olan kişiyle tanışmama bahane olsun diye gene de şalımı aldım. Parkın taraçamızla bitişik olduğunu söylemiştim. Hemen iniverdim bahçeye. Park gölgesine sevinçle girdim. Hava aydınlıktı. Çiçekleri yapraklarından çok önce açılan kesiler buram buram kokuyorlardı. Dört bir yandan şu bilinmedik, hafif, birçok duyularımdan içime sızan, beni coşturan koku da gelmezse iyiydi. Öte yandan daha kolay soluk alıyordum. Yürümem de kolaylaşmıştı bu yüzden. Yine de ilk banka oturdum ama yorgun olmaktan çok sarhoştum, şaşkındım. Baktım, gölge oynak ve hafifti. Toprağa düşmüyordu. Şöyle bir yalayıp geçer gibiydi. Ah ışık, dinledim. Ne duydum? Hiç. Her şey, her çıtırtı beni eğlendiriyordu. Bir küçük ağaç hatırlıyorum. Kabuğu bana uzaktan öylesine sağlam göründü ki gidip elimle dokunmak için kalkmak zorunda kaldım. Okşar gibi dokundum ona. Bunda bir haz, bir sevinç duyuyordum. Hatırlıyorum. Yoksa nihayet o sabah mı doğacaktım? Yalnız olduğumu unutmuştum. Hiçbir şey beklemiyordum. Saati unutuyordum. Bana öyle geliyordu ki o zamana dek çok düşündüğüm için o kadar az hissetmiştim ve sonunda da şuna şaşıyordum. Duyum bir düşünce kadar güçlü oluyordu. Bana öyle geliyordu ki dedim, çünkü çocukluk geçmişimin derinliklerinden yolunu şaşırmış binlerce ışık, binlerce duyu uyanıp kalkıyordu en sonunda. Yeniden duyularımın bilincine varmam, bunu kaygıyla anlamamı sağlıyordu. Evet, duyularım uyanmışlardı artık. Kendilerine koca bir hikaye buluyorlardı yeniden. Yeniden bir geçmiş kuruyorlardı, yaşıyorlardı. Yaşamaya hiç ara vermemişlerdi. Çalıştığım yıllarda bile gizliden gizliye için için yaşamışlardı. O gün hiç kimseyle karşılaşmadım. Bu da sevindirdi beni. Marsilya'dan yola çıkalı beri hiç açmadığım ufak bir Homeros baskısı çıkardım cebimden. Odisea'nın 3 cümlesini bir daha okudum, ezberledim. Sonra ahenklerinde yeterli gıdayı bularak, zevk alarak kitabı kapadım. Öylece kaldım. Titriyordum. Ummadığım derecede canlıydım. Aklım mutluluktan uyuşmuştu. 4. Bu arada artık sağlığımın düzeldiğini sevinçle gören Marcel'in birkaç gündür Vaha'daki muhteşem meyve bahçelerinden söz ediyordu bana. Açık havayı ve yürüyüşü severdi. Benim hastalığımın kendisine sağladığı serbestlik uzun yürüyüşlere çıkmasına olanak tanıyor, bu yürüyüşlerden gözleri kamaşmış olarak dönüyordu. O şimdilik tadamayacağım hazların hikayesiyle kederleneceğimden korkuyor, bunlardan pek söz etmiyordu. Ama şimdi daha iyiydim, tamamen iyileşmem için onların çekiciliklerine güveniyordu. Yürümekten, seyretmekten aldığım tat beni o yerlere çağırmadaydı. Hemen ertesi gün birlikte çıktık. Hiçbir memlekette bir benzerini görmediğim tuhaf bir yolda önümden yürüdü. Bu yol yerden oldukça yüksek iki duvar arasında kaygısızca uzanır. Bu yüksek duvarların sınırladığı bahçelerin şekli onu rahatlığa meylettirirler. Bükülür ya da kırılır, daha girer girmez bir dönemeç sizi görünmez eder. Artık ne nereden geldiğini ne de nereye gittiğini bilir insan. Irmağın sadık suyu patika boyunca ilerler, duvarlardan birinin dibinden uzanıp gider. Duvarlar yolun, bütün Vaha'nın toprağından yapılmıştır. Pembemsi ya da tatlı boz bir kildir. Su biraz daha koyulaştırır bunu. Yakıcı güneşte çizgi biçiminde bir sır verir ona. Sıcakta sertleşir ama daha ilk sağanakta yumuşar. Lastik gibi bir toprak haline gelir o zaman. Çıplak ayakların izleri üzerinde kazılı kalır. Duvarların yukarısında hurma ağaçları. Biz yaklaşınca kumrular havalandı. Marcel'in bana bakıyordu. Yorgunluğumu, rahatsızlığımı unutuyordum. Bir çeşit esrime içinde, bir sessiz sevinç içinde, duyuların ve tenin coşkunluğu içinde yürüyordum. Bu sırada hafif esintiler yükseldi. Bütün hurma dalları sallandı, en uzun hurma ağaçlarının eğildiklerini gördük. Sonra hava yeniden durgunlaştı, duvarda bir gedik vardı, girdik. Gölge dolu, ışık dolu bir yerdi burası, sakindi. Zamandan uzak gibi görünüyordu, sessiz sedasızdı ve titreyişlerle doluydu. Akan, hurmaları sulayan, ağaçtan ağaca koşan suyun hafif şarıltısı, kumruların durup durup yeniden başlayan çağrısı, bir çocuğun çaldığı kavalın sesi. Çocuk bir keçi sürüsünü güdüyordu, hemen hemen çıplaktı, devrilmiş bir hurma ağacının gövdesine oturmuştu. Biz yaklaşınca utanmadı, kaçmadı, yalnızca bir ana ara verdi kavalını çalmaya. Bu kısa sessizlik sırasında uzaktan başka bir kavalın ona karşılık verdiğini fark ettim. Biraz daha ilerledik, sonra daha öteye gitmek faydasız dedi Marcel'in. Bu bahçeler hep birbirlerine benzerler. Vaha'nın sonunda biraz daha genişlerler. Hepsi bu. Şalını yere sererek dinlen dedi. Ne kadar kaldık orada? Bilmem artık. Saatin ne önemi vardı? Marcel'in yanımdaydı. Uzandım, başımı dizlerine koydum. Kavalın türküsü hala devam ediyordu. Zaman zaman duruyor, sonra yeniden başlıyordu. Suyun sesi. Arada sırada bir keçinin sesi duyuluyordu. Gözlerimi yumdum, alnımın üstünde Marcel'in soğuk elini hissettim. Dallar arasından usulca süzülen yakıcı güneşi duyuyordum. Hiçbir şey düşünmüyordum. Ne önemi vardı düşüncenin? Olağanüstü bir şekilde hissediyordum ben. Bazı yeni bir ses. Gözlerimi açıyordum. Dallar arasında esen hafif yelin sesiydi bu. bize kadar inmiyordu. Yüksek dalları sallıyordu yalnız. Ertesi sabah bu bahçeye Marcel'inle gene geldim. Aynı günün akşamı yalnız gittim oraya. Kaval çalan keçi çobanı oradaydı. Yanına yaklaştım, onunla konuştum. Adı Losif'ti. En fazla 12 yaşındaydı, güzeldi. Keçilerinin adını söyledi bana. Kanallara Segia denildiğini söyledi. Hepsinin her gün akmadığını öğretti bana. Bir gece cimrice bölünmüş olan su, bitkilerin susuzluğunu giderir, sonra hemen çekilirdi bu kanallardan. Hurma ağaçlarının her birinin dibine ağaç sulansın diye suyu tutan birer çukur açılmıştı. Çocuğun bana anlattığı ustaca yapılmış bir bent düzeni suyu gerektiği gibi tutuyor, onu susuzluğun pek fazla olduğu yere götürüyordu. Ertesi gün Losif'in bir kardeşini gördüm. Yaşı biraz daha büyüktü, daha az güzeldi. Adı Laşmi'ydi. Daha önce kesilmiş dalların gövde boyunca meydana getirdiği bir çeşit merdivenin yardımıyla tepesi budanmış bir hurma ağacının ta yukarısına tırmandı. Sonra çevikçe indi. Dalgalanan paltosunun altında yıldızımsı bir çıplaklık görünüyordu. Tepesi budanmış ağacın yukarısından ufak bir toprak matara getiriyordu. Hurmanın, Arapların pek hoşlandıkları tatlı bir şarap yapılan öz suyunu toplamak için yeni yaranın yanına asılmıştı. Laşmi'nin daveti üzerine tadına baktım ama bu yavan, kekre, şurubumsu tat hoşuma gitmedi. Sonraki günlerde daha ötelere gittim. Başka bahçeler, başka çobanlar, başka keçiler gördüm. Marcel'in söylediği gibi bahçeler birbirlerinin aynıydılar hep. Gene de her biri ötekinden farklıydı. Marcel'in bana eşlik ettiği oluyordu hala. Ama çoğu zaman bahçelere girer girmez onu yorgun olduğuma, oturmak istediğimi, kendisi daha fazla yürümek ihtiyacında olduğu için beni beklememesi gerektiğini inandırarak ondan ayrılıyordum. Çocukların yanında kalıyordum. Az zamanda bir sürü çocuk tanıdım, uzun uzun konuşuyordum onlarla. Oyunlarını öğreniyordum, başka oyunlar gösteriyordum. Tıpa oyununda bütün bozukluklarımı kaybediyordum. İçlerinden bazıları benimle uzaklara geliyor. Her gün uzatıyordum yürüyüşümü. Dönüş için bana yeni bir geçit gösteriyor. İkisini de getirdiğim zamanlarda paltomu ve şalımı taşıyorlardı. Ayrılmadan önce bozukluk dağıtıyordum onlara. Bazen hep oynaya oynaya kapıma kadar peşimden geliyorlardı. Bazen kapımdan içeri girdikleri de oldu. Sonra Marcel'in de eve çocuklar getirdi. Okuldakileri getiriyor, onları çalışmalarında destekliyordu. Derslerden sonra ustular, yumuşak başlılar yukarı çıkıyordu. Benim getirdiklerim başka türlüydüler ama oyunlar hepsini birleştiriyordu. Hazırda şuruplar, şekerler bulundurmaya her zaman dikkat ettik. Çok geçmeden başkaları da kendiliklerinden, davet edilmeden geldiler. Her birini hatırlıyorum, gözlerimin önündeler sanki. Ocak ayının sonuna doğru hava birden bozuldu. Soğuk bir rüzgar esmeye başladı. Sağlığım da bunun etkisini hemen hissetti. Vahayı şehirden ayıran, büyük açık alan gene aşılmaz bir yol oldu benim için. Gene parkla yetinmek zorunda kaldım. Sonra yağmur yağdı. Buz gibi bir yağmurdu. Kuzeyde ufuk boyunca dağları kapladı. Bu hüzünlü günleri ateşin başında kaygılı bir halde, bu kötü havada ağır basan hastalıkla öfke içinde çarpışarak geçirdim. Kasvetli günler. Ne okuyabildiğim ne de çalışabildiğim vardı. En ufak bir çaba rahatsızlık verici terlemelere yol açıyordu. Dikkatimi bir şey üzerinde toplamak beni bitiriyordu. Dikkatle soluk almayı unuttum mu bunalıyordum. Çocuklar bu hüzünlü günlerde benim için biricik eğlenceydiler. Yağmurda yalnız pek içli dışlı olduklarımız geliyorlardı. Elbiseleri sırılsıklam oluyordu. Halka halinde ateşin önünde oturuyorlardı. Onlara bakmaktan başka bir şey yapamayacak kadar yorgun, hastaydım ama onların sağlıklı oluşu beni iyileştiriyordu. Marcel'in seçtikleri zayıftı, sıskaydı, fazla usluydu. Ona da, onlara da kızdım. En sonunda kovdum böylelerini. Doğrusunu söylemek gerekirse beni korkutuyorlardı. Bir sabah kendimde pek garip bir hal gördüm. Moktir, karımın himaye ettikleri arasında beni sinirlendirmeyen, belki de güzel olduğu için tek çocuk, odamda benimle yalnızdı. O zamana dek pek az severdim onu ama ışıldayan karanlık bakışları ilgimi çekerdi. Kendime de tam olarak açıklayamadığım bir merakla hareketlerini gözlerdim. Ateşin karşısında, dirseklerim şöminenin üzerinde, bir kitabın önünde ayakta duruyordum. Kitaba dalmış gibi görünüyordum ya, kendisine sırtım dönük olan çocuğun hareketlerinin aynada yansıyışını görebiliyordum. Moktir gözetlendiğini bilmiyor, okumaya daldığımı sanıyordu. Marsel'in dikilecek bir şeyin yanına bir küçük makas koymuş olduğu masaya yaklaştığını, bunu gizlice alarak bir çırpıda bornozuna sokuşturduğunu gördüm. Yüreğim kuvvetle çarptı bir an, ama en bilge düşünceler bile en ufak bir isyan duygusu uyandırmadılar içimde. İş bu kadarla da bitmiyordu. O zaman içimi dolduran duygunun coşkudan başka bir şey olabileceğini de kendi kendime ispat edemedim. Moktir'in malımı çalmasına gerekli zamanı bıraktıktan sonra yeniden ona döndüm. Hiçbir şey olmamış gibi konuştum onunla. Marsel'in bu çocuğu pek seviyordu. Bununla birlikte onu gördüğümde Moktir'i ele vermeyip makasın yok oluşunu açıklamak için bir masal uydurmam onu üzmek korkusundan kaynaklanmıyordu. O günden sonra Moktir gözlem oldu. İkinci ayrımın sonu, sayfa 45.